Özetle kardeşlerim, düşünceniz uyumlu olsun, birbirinizin sıkıntısını paylaşın, kardeşleri sevin, sevecen ve alçak gönüllü olun. Böyle okuyoruz yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den 1. Petrus mektubunun 3. bölüm 8. ayetinde. Elçi Petrus daha önceki ayetlerde evlilik konusuna değinmişti. Evlilik içindeki ilişkileri şimdi biraz daha genişleterek ve genelleştirerek bu ayeti diyor. Değerli dinleyicilerim, yalnız evli çiftler değil, tüm Mesih imanlıları düşünce uyumu içerisinde yaşamasını bilmeleri gerekir. Bu demek değildir ki her imanlı aynı düşüncede olacaktır ve aynı düşünecektir. Hayır. Düşüncelerimiz farklı olabilir ama uyum içerisinde de olabilir. Elçi Petrus burada temel olarak imanlının toplulukla olan ilişkilerine değinmektedir. Birlik ve beraberliği, kardeşlik sevgisini teşvik etmektedir. Dostum, Tanrımız dünya ilişkilerinde olduğu kadar aile ilişkilerinde de bu sevecenlik ve alçak gönüllülük içerisinde yaşamamızı arzu eder. Alçak gönüllülük, kişinin basitçe başkalarını düşünmesi, başkalarını kendisinden öne alması ve başkaları yararına olan şeyleri söyleyip yapmasıdır. Alçak gönüllülük, benlikten çok başkalarına hizmet eder. Başkalarına yardım edebilme fırsatlarını kollar. Başkalarının gösterdiği nezaket ve iyiliklere hemen şükran duygusuyla karşılık verir. Alçak gönüllülükte hiçbir zaman kabalık, sertlik ya da terbiyesizlik bulunmaz. Kötülüğü kötülükle, yergiyi yergiyle ödemeyin. Tersine kutluluk dileyin. Çünkü kutluluk mirasını almak için çağrıldınız. İsa Mesih, birisi bir yanağına vurarsa öbürünü de çevir dedi. Mesih inancının temelinde kötülüğe karşı iyilikle davranmak yatar. Çünkü Mesih'in kendisi bu şekilde davrandı. Her kim olursa olsun, gerek bir Mesih imanlısı gerekse iman etmemiş bir kişi olsun, birisi senin hakkında değerli dostum kötü bir şey söylerse ve söylediği doğru değilse ne yapmalısın? Hemen misilleme yapıp ona hakaret mi etmelisin? Hayır. O kişiyi Rabbin eline teslim et. Yani dualarında Rabbe de ki, Rab ben bu kişiye karşı bir şey yapamam. Çünkü senin sevgi yasan bunu yasaklıyor. Ama gerekeni sen yap. İnanın ki dostum, Rab gerekeni yapacaktır. Belki de bizim umduğumuzu yapmayacaktır ama Rab kendi bilgeliğinde gerekeni yapacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Biz imanlılar olarak bu tutumla yaşamasını öğrenebilseydik, kilise topluluğu içerisinde meydana gelen particilik, çekememezlik, dedikodu büyük oranda azalmış olacaktı. Bu nedenle diyor 1 Petrus 3.10'da, yaşamı sevmekle ilgilenen ve parlak günler görmek isteyen dilini kötülükten sakınsın. Hepimiz yaşamak arzusuyla hayatımızı sürdürürüz, öyle değil mi? Ama ne yazık ki günümüzde birçok imanlı var ki yaşamın gerçek tadını çıkaramıyorlar. Şimdi beni yanlış anlamayın. Dünya zevklerinden söz etmiyorum. Mesih'in imanlıya söz verdiği o dopdolu yaşamı bir türlü yaşayamıyorlar. Hayatın en değerli yönünü kendilerine mal edemiyorlar. Benim tanıdığım bir Mesih imanlısı vardır. Genç yaşta, üniversitedeyken bir gün bir sınıf arkadaşı ona gelip şöyle demiş. Erolcuğum, yaşam ne güzel bir şey. Yaşam benim için bir portakala benzer. Onu sıkıp son damlasına kadar içmek isterim. Tüm yaşamımı son damlasına kadar Rabbin yolunda yaşamak isterim. Evet, yaşamı sevmekle ilgilenen kişi aslında bu amaçla yaşar. Ve gerçekten yaşamın tadını son damlasına kadar çıkarır. Sen dostum, gerçekten yaşamak istersen, o dop dolu yaşamın anahtarı işte buradadır. Ne diyor Petrus? Yaşamı sevmekle ilgilenen ve parlak, güzel günler görmek isteyen dilini kötülükten sakınsın. Sen değerli dostum, dilini kötülükten sakınıyor musun? Güzel bir atasözümüz vardır. Eline, diline ve beline hakim ol. İnanıyorum ki bu atasözü dolaylı olarak kutsal kitaptan gelmiştir. Dil konusunda kutsal söz bol bol yazmaktadır. Petros da burada kutsal ruhtan gelen esinle dilimize hakim olmamız gerektiğini buyuruyor. Sürekli şekilde başkaları hakkında kötü konuşmaktan vazgeçmeliyiz. Dedikoduyu bırakmalıyız. Onu bunu çekiştirmeyi bırakmalıyız. Aldatıcı sözler kullanmamalıyız. Her zaman gerçeği konuşalım. Söylediklerimiz lafta kalmasın. 11. ayet. Dudaklarını da aldatıcı sözler söylemekten koru, kötülükten kaçın, iyilik yap. Ne diyordu Petros? Yaşamı sevmekle ilgilenen ve parlak günler görmek isteyen dilini kötülükten sakınsın. 11. ayette dudaklarını da aldatıcı sözler söylemekten diyor, kötülükten kaçınsın, iyilik yapsın. İmanımız varsa ve o imanı pratik şekilde yaşayalım. Ama dikkat edelim. Hayatımızın tadını çıkaralım derken başkaları hakkında dedikodu yaparak ve kötü konuşarak olmasın bu. Dudaklarımızı aldatıcı söz söylemekten alıkoyarak, kötülükten, kötü konuşmaktan kaçınarak ve insanlara iyilik yaparak hayatın tadını çıkaralım. 12. ayet. Barışı arasın ve kovalasın. Kim? Yaşamı sevmekle ilgilenen ve parlak günler görmek isteyen. Dilini kötülükten sakınsın, dudaklarını aldatıcı sözler söylemekten, kötülükten kaçınsın, iyilik yapsın, barışı arasın ve kovalasın. Çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, kulakları da onların dileklerinde. Ama Rabbin yüzü kötülük yapanlara karşıdır. Bu gerçekten şaşırtıcı bir yazıdır. Petros burada 34. mezmurdan alıntıları bize aktarmaktadır. Şöyle yazar mezmurda. Rabbin gözleri doğruların üzerindedir. Kulakları onların haykırışlarına açıktır. Sonra devam edip diyor ki, onların anılması yeryüzünden kesip atmak için Rabbin yüzü şer işleyenlere karşıdır. Bu çok sert bir uyarıdır ama iyilik yapanlara değil, kötülük yapanlara. Başka yerlerde de Tanrı sözü bu gerçeği vurgulamıştır. İyilik yapan ödüllendirilecek. Kötülük yapan ise ceza yiyecek. Hem de öyle bir ceza ki kötünün adı yeryüzünde anılmayacak. Rab kendisine ait olanları dualarına kulak vereceğine söz vermiştir. Ama kendisine ait olmayanların dualarına kulak vereceği konusunda garanti vermiyor. Günahları bağışlanmamış insanın tek duyulabilecek duası şöyle olmalı. Rab, İsa Mesih'i kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Beni İsa Mesih'te kabul edilen adi bir günahlı olarak görmeni rica ederim. İşte Tanrı'nın kesin olarak duyacağı ve yanıt vereceği dua budur. Bazı yanlış inançlar vardır ki, bazıları inanıyor ki evet İsa Mesih'e iman edeyim sonra istediğim şekilde hayatımı sürdüreyim. Yalan dolanla dünya zevkiyle yaşayayım. Ne de olsa başım derde girerse dua edebileceğim birisi vardır. Beni bağışlar. İnanın değerli dostum, böyle bir şekilde Rab'be yaklaşanı duymayacaktır. Böyle bir düşüncenin kendisi bile kişinin imanı pek kavramadığı anlamına gelir. Bazı filmlerde görüyoruz. Adam çok kötü bir hayat yaşamakta. Zamanı kumarhane ve batakhane gibi yerlerde geçirmekte. Ve çoluk çocuğunun nafakasını buralarda mahvetmektedir. Bir gün eve geliyor ve bakıyor ki eşi ölüm döşeğinde yatıyor. Adam birden karısının üzerine kapanıp Tanrı'ya yalvarıyor derken kadın iyileşiyor ve adam yine kumarhane köşelerine koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Tanrı ile alay edilemez. Onun bizden beklediği yürekten tövbe ve kutsal bir yaşamdır. Biz imanlılar olarak değerli dostum, sorunların çıkamayacağı bir düzeyde yaşayabilir miyiz? Petros şimdi bunu açıklayacaktır 13. ayette. Eğer iyiliği içtenlikle istiyorsanız size karşı kaba kuvvet kullanmayı kim düşünür? 13. ayet. Bu ayet kimsenin sana dokunmayacağı şekilde Tanrı'nın seni bir zırhla donatacağını mı demek istiyor? Doğruluk yolunda işkence çekiyorsanız mutlusunuz. Onların gözdağı vermesinden ne korkun ne de sarsılın. 1 Petrus 3 ayet 14. Söylemesi kolay diyeceksiniz ama aslında doğrudur. Mesih imanlısı doğruluk uğruna acı ve elem çekiyorsa o işkence içerisinde bile mutlu olabiliyor. Bazı imanlılar Mesih'e olan inançları yüzünden baskıya uğradıkları zaman gerçekten korkunç bir tavır takınıp geri tepkide bulunurlar. Bu şekilde davranmakla da Mesih için bir şeyler yaptıklarını sanıyorlar. Oysa kutsal kitabın dediği gibi Mesih ve doğruluk uğruna hiç ödün vermeden sakince yerimizi korursak, bize bu yoldan işkence gelse bile sevinebiliriz. Şunu açıkça söylemeliyim değerli kardeşim. Sen gerçekten Mesih'e ait isen, yeniden doğmuşsan ve Mesih'in ardından gitmekteysen, hiç kuşkun olmasın, sana baskılar yapılacaktır. Ama bu baskılar içerisinde sevin, mutlu ol. Çünkü Rabbin yüceliği senin üzerine inmiş demektir. Mesih ise birkaç kez Tanrı egemenliğinden söz ederken onu bir şölene benzetti ama hiçbir zaman bu egemenliğe girişin kolay olacağını vaat etmedi. Tersine egemenliğe şiddet ve zorla girileceğini vaat etti. İşte değerli kardeşim, Petros onların gözdağı vermesinden ne korkun ne de sarsılın diye yazarken yüksekten atmıyordu. Hatta tehdit edildiğimizde yapmamız gereken bir şeyler olduğunu bize şöyle bildirir. Tam tersine Mesih'i Rab olarak yüreklerinize yüceltin. İçinizdeki umut konusunda sizlerden hesap soran herkese her zaman savunuda bulunmaya hazır olun. 1 Petrus 3 ayet 15. Burada her Mesih imanlısını düşündürmesi gereken sözler vardır. Eğer biz içimizdeki umut konusunda bizden hesap soran herkese savunuda bulunmaya hazır olacaksak, kutsal kitabı iyi bilmemiz gerekir. Ne yazık ki günümüzde birçok insan kendilerini Mesih imanlısı diye tanıtırlar ama kutsal yazılara gelince hiç bilgileri yok. Rabbin sözünü okumazlar. Tanrı'ya inanmayan ya da Mesih'in gerçek kimliğini bilmeyen birisiyle tartışmaya girerse konuyu yüzüne gözüne bulaştıracaktır. Neden? Çünkü Tanrı sözünü bilmiyor. Petrus şöyle diyor, Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde yüceltin. Başka deyişle, Rabbi yüreklerinizde Tanrı olarak kutsayın demek istiyor. Ah sevgili dinleyicim, bugün senin yüreğinin en derin köşesinde Rab'be tapınabilmen için özel bir yer, özel bir zaman ayırdın mı? O bizim dış görünüşümüze, dini vecibelerimize, sözde ruhsal işlerimize bakmaz. Onun bizden istediği yüreğimizin en derin, en kutsal köşesidir. Sen ona bu kutsal yeri verdin mi? Onu yüreğinde gerçekten Tanrı olarak kutsadın mı? Banyo yaparken, dolmuşta iş yerine giderken, hiç kimsenin bilemeyeceği, giremeyeceği o kutsal yere Rabbi oturttun mu? Her an istediğin yerde yüreğinin o kutsal yerinde Rabbi kutsayabilirsin. Ona tapınabilirsin. Ona böyle bir yeri yüreğinde ayırmışsan, herkes senin Rabbe ait olduğunu bilecektir. Büyük konuşmaya, İsa uğruna ne gibi elemler çektiğini bağıra bağıra anlatmaya gerek kalmayacak. Evet, bunu yapmaya ne kadar ihtiyacımız vardır. Rab İsa Mesih'i yüreklerimizin en derin ve kutsal yerinde kutsayalım. 16. ayet. Ancak bunu yumuşak huylulukla ve saygıyla yapın. Vicdanınız temiz olsun ki Mesih bağlılığındaki iyi yaşayışınızı kötüleyenler söylediklerinden utansınlar. Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde yüceltin. İçinizdeki umut konusunda sizlerden hesap soran herkese her zaman savunuda bulunmaya hazır olun. Ancak bunu yumuşak huylulukla ve saygıyla yapın diyor. Başka bir deyişle, senin hakkında kötü konuşanların hatalı olduklarını ortaya çıkarmakla uğraşmaktansa onların hatalı olduklarını bilmekle yetin diye öğüt veriyor Petrus. büyük bir kilise topluluğuna ruhsal önder olarak atanan birisine sormuşlar. Bu kadar büyük bir topluluğun çobanı olmak nasıl? Adam biraz düşündükten sonra iyi hoş demiş ama her pazar vaaz etmeye başlamadan önce hakkımda yapılan ve kulağıma gelen kötü söylentilere cevap verme zorunda hissediyorum kendimi. Bu gidişle vaaz vermeye zamanım olmayacak. Ruhsal çobana soruyu soran deneyimli imanlı ise ona şöyle dedi. Sen sadece onların hatalı olduklarını bilmekle yetin ve Rabbe şükret ki söyledikleri gerçek değildir ve gerçekte olmasın. Evet değerli dostum, Petros vicdanımız temiz olsun diyor. İnsanlar hakkımızda ne demişler? Bize vız gelmeli. Önemli olan vicdanımızın temiz olmasıdır. Hakkımızda kötü söylentilerin doğru olmadığını bildiğimiz zaman bizi rahatsız etmezler, etmemeli de. 17. ayet. Eğer Tanrı'nın istemi bu ise iyilikten ötürü işkence çekmek, kötülükten ötürü işkence çekmekten kat kat yararlıdır. Bir Mesih inanlısı Tanrı'nın onun için belirlemiş olduğu elemleri çekecekse, bu elemlerin iyi ve doğru olan şeyleri yaptığı için gelmiş olması gerekir. İnanlı kendi hatası ve dikkatsizliği yüzünden başını derde sokarak boş yere elem çekmemelidir. Çünkü böyle akılsızca çekilen elemlerde hiçbir meziyet ya da erdem yoktur. Çünkü diyor 1 Petros 3. bölüm 18. ayette Mesih de bizleri Tanrı'ya kavuştursun diye günahlara karşı bir kez öldü. Doğru kişi doğru olmayanlar için öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça kendisine yaşam sağlandı. 3. bölümün geri kalan kesimi klasik bir örnek olarak Mesih'i doğruluk uğrunda elem çeken biri olarak tanıtmakta ve elem çekmenin onun için yüceliğe giden yol olduğunu göstermektedir. İsa'nın çektiği elemleri bu ayette şu 6 açıdan ele alabiliriz. 1. Kefaret niteliğindeydi. Yani bu elemler İsa'ya iman eden günahkarları günahlarının gerektirdiği ölüm ve cehennem acısından kurtarıyordu. 2. Sonsuza dek etkiliydi. İsa bir kere ama bütün çağları kapsar bir biçimde öldü ve böylece günah sorununa kalıcı bir çözüm getirdi. Kurtarmaya yönelik girişim bu şekilde gerçekleştirildi. 3. Başkalarının yerineydi. Doğru olan doğru olmayan için öldü. 4. Barıştırıcıydı. Bizler İsa'nın ölümüyle Tanrı'ya geri getirildik. Bizi Tanrı'dan ayıran ve uzaklaştıran günah ortadan kaldırıldı. 5. Acı ve şiddet doluydu. Onun ölümü haç üzerine gerilmekle oldu. 6. Ölümden dirilişiyle son buldu. İsa öldükten 3 gün sonra ölümden dirildi. Evet, İsa Mesih'in insan olup insan olarak çarmıhta öldüğünü görmemiz çok önemlidir. Çarmıhta öldü, onu ölülerden dirilten de kutsal ruhtu. 1. Petros 3. bölüm 19. ayette şöyle diyor, bu ruhun etkisiyle gidip tutuklu ruhlara sözü yaydı. 19 ve 20. ayetler yeni antlaşmadaki en şaşırtıcı ve en ilginç metinlerden birini oluşturur. Bu ayetin anahtarı olan 20. ayeti de beraber okuyalım. Şöyle der. Bunlar bir zaman söz dinlemezlik edenlerdi. Nuh'un günlerinde gemi kurulmaktayken Tanrı sabrı hiç tükenmeden insanları gözledi. O gemide sudan kurtulanların sayısı az oldu. Topu topu 8 kişi. Petros burada Nuh'un günlerinde olup bitenleri anlatmaktadır. Buna göre tufan öncesi yaşayan imansız kuşaklara Nuh peygamber aracılığıyla vaaz eden kişi Mesih'in ruhuydu. Onlar o zamanlarda bedensiz birer ruh değil, Nuh'un uyarılarını bilerek geri tepen ve tufan tarafından yok edilen canlı bizim gibi beden sahibi insanlardı. Bu nedenle Hades'in zindanındaki ruhlar işte onlardır. Gidip söz duyurdu ya da vaaz etti. Biraz önce belirtildiği üzere vaaz eden kişi Mesih'in kendisiydi ama bunu Nuh aracılığıyla yapıyordu. Şimdi zindanda olan ruhlara sözü duyurdu. Bunlar Nuh'un vaaz ettiği canlı insanlardı. Nuh'un ağzından gelmekte olan tufan uyarısını ve bunun karşısında gemiye binildiğinde gelecek olan kurtuluş vaadini duymuşlardı. Bu duyuruyu reddettiler ve azgın suların ortasında boğularak can verdiler. Bunlar şimdi gelecek olan son yargıyı bekleyen zindandaki bedensiz ruhlardır. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz, kendisi yani Mesih, ruhta, bu kutsal ruhta gidip bunları zindanda yani Hades'te olan ruhlara Nuh aracılığıyla duyurdu. Burada zindanda olan ruhların kimlikleri açıkça ortaya çıkıyor. Kimdi bunlar? Bir zamanlar söz dinlemeyenlerdi, itaatsiz olmuşlardı. Ne zaman söz dinlememişlerdi? Nuh'un günlerinde gemi yapılırken. Tanrı'nın sabırla beklediği günlerde söz dinlememişlerdi. Sonuçta ne oldu? Sonuçta 8 kişi kurtuldu, diğerleri telef oldu. 21. ayet. Bunun simgesel karşılığı olan vaftiz bugün sizleri kurtarıyor. Vaftiz bedenin kirini gidermek değil, Tanrı'ya temiz vicdan sunmaktır. Bu İsa Mesih'in dirilmesiyle sağlandı. Bu olay değerli dostum hangi vaftizi simgeliyor? Suyla vaftizi değil, kutsal ruhla vaftizi simgeliyor. Kutsal ruhla vaftiz gerçek vaftizdir. Suyla vaftiz ise bir tören, bir simgedir. Suyla vaftizin yeri vardır ama sadece kutsal ruhla vaftiz kişiyi inanlılar topluluğuna katar. Yani kişi İsa Mesih'e iman eder etmez o Mesih'e vaftiz oluyor. Ki vaftizin anlamı bir şeyin içerisine batmak, girmek demektir ve böylece Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğuna katılıyor. Yani Mesih'in bedenine giriyor bir kişi iman eder etmez. Ona ait oluyor. Suyla vaftiz bundan sonra bir simge, bir tanıklık olarak geliyor. Petros'un burada sözünü ettiği vaftizin kirden temizlenmek amacıyla fiziksel ya da biçimsel temizlenmelerle herhangi bir ilgisi yoktur. Su, vücudun kirlerini temizlemede etkili olsa da, insanda Tanrı'ya karşı temiz bir vicdan ortaya çıkarmada tamamen etkisizdir. Böyle bir vicdana insan sadece ve sadece İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü ve dirilişine iman ederek kutsal ruhun sayesinde sahip olabilir. Hiçbir zaman kaybolmayan esenlik var vicdanımda. Taht üzerindeki kuzu oturuyor yücelerde. Evet, o göğe yükselmiştir ve Tanrı'nın sağındadır. Melekleri, yetkileri ve evrenin güçlerini kendisine bağımlı kılmıştır diyor 1. Petrus 3. bölüm 22. ayette. Göğe çıkmış olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır. Melekler, yetkililer ve güçler ona bağlı kılınmıştır. Rab İsa Mesih sadece ölümden dirilmekle kalmadı ama aynı zamanda gelmiş olduğu göğe geri döndü. O bugün göktedir, Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Kendisine bağlı olanlara, kendisine iman edenlere aracılık etmektedir. İnanlıların savunucusudur.